Ayrım 10, sayfa 63. Sloganı, beni rahat bırakın olan dar görüşlü küçük burjuva tarzı toplumdan geri çekilişin aksine buradaki patetik, aşırı duygusal, tutkulu bir dünyaya susamışlıktır. Ancak dünya, olgulardan ve kararlardan etkilenmeksizin salt duygu, salt sürekli yaşantı olarak vardır. Bu öteki duruma, pürüzsüz mutlak bütünleşmeye yönelik istekte uç noktada bir bencillik gizlidir. Benin dünyada erimesi diye ilan edilen, tersine dünyanın ben içerisinde eritilmesidir. Bu arada gerek insanlara gerekse nesnelere kendi başlarına varlıklar olma niteliği tanınmamakta, bunların yalnızca benim duygularımın besin kaynağı olması öngörülmektedir. Bundan ötürü insan ile nesne ayrımı da silinip gider. Musil, şiirlerinde öteki durumun egemen olduğu Rainer Maria Rilke için yaptığı anma konuşmasında bu özelliği atıfta bulunmuştur. Rilke'de şiir yazılan her yerde olduğunun aksine yalnızca taşlar veya ağaçlar insana dönüşmez. Fakat insanlar da nesnelere veya atsız varlıklara dönüşürler ve ancak bu sayede yine adı olmayan bir soluğun harekete geçirdiği o son insanlıklarını kazanırlar. Şair Rilke'ye karşı hayranlıkla dolu olmama karşın yine de insanın bu nesneleşmesiyle dünyada yeni ve insanca bir soluğun eseceğinden kuşku duyuyorum. Bence bu önemli şairin zarif ve parlak atmosferi de insanı nesneye alçaltan bir dünyayı yansıtmaktadır. Dünyaya yalnızca benim duygum olarak geçerli saymaya yönelik ve Ernst Mach'ın benim duyular yoluyla edindiğim izlenimi tek gerçeklik diye kabul eden felsefesinden de güç alan karar, artık ortada gerçek insanlarla gerçek bir ilişkinin kalmaması ve başkasının yalnızca benim duygumun temsilciliği işlevini taşıması nedeniyle başkası için sorumluluğun da söz konusu olmaması sonucunu doğurmaktadır. Olguların böylesine ağır bastığı ve bundan ötürü de duygu bağlamında çoraklaşmış bir dünyada duyguya geri dönüş çok anlaşılır bir savunma refleksidir. Her şey eylem gücüyle sırılsıklam olursa ekonomi insandan, çalışma tezgahı da onun önünde durandan daha çok önem kazanırsa o zaman denizden gelen nemli rüzgarın kuraklığa doğru esmesi gibi insan da ruhun özlemini çeker. Ama insan yine de bir görevden söz etmek isterse eğer bu görev ancak dünyaya, insanların ırzına geçen gerçekleriyle, tüm zorlukları ve acılarıyla, yüreği katılaştıran güçlükleriyle bu dünyaya ferahlık getirici bir duygu kazandırmak olabilir. Yoksa bu dünyanın durumundan ötekine geri çekilmek, kendi yaşamını her türlü sıkıcı gerçekten kopmuş bir şiire dönüştürmek olamaz. Musil ise sorumlu kahramanı Ulrich'e, dünyaya yatsıyıcı bir tavırla işte bu öteki duruma, küçük burjuva dar görüşlülüğün içerisinde hapsolup kalmış bir yaşama değil, fakat abartılmış duygunun, aşkın, sevecenliğin ve mutluluğun masalsı bir biçimde serpilen özel yaşamına saklanmayı denetir. Bunun için düşünülebilecek en elverişli ön koşul olarak da erkek ve kız kardeş arasındaki aşk motifini seçer. Çünkü böyle yaptığında sadece bu ilişkinin yasak yanı sayesinde toplumsal yaşamdan ayrılma ve yaşamın uzağındaki sır bir zorunluluğa dönüşmekle kalmamakta, fakat Ulrich kendisine ancak rüyalarda olabilecek kadar benzeyen, özüne onca yakın ikiz kardeşse, özüne onca yakın ikiz kız kardeşte sürekli kendini, yabancı kişinin aynasında kendi benini yaşamaktadır. Ulrich bir doğaya aykırılığa veya yaşamsal bir zaafa değil, fakat bir dünyaya aykırılığa ve güçlü bir direnme eylemine, aşka yönelik olağanüstü büyüklükte ve tutkunun da ötesinde kalan bir isteme atıfta bulunan uç noktadadır. Yazgıya boyun eğmişlikle umut arasında bocaladığı bir konumda Ulrich, Agathe'ye şöyle der. Tam içinde olabilmek, yani sözcük duygusal bağlamda değil fakat şimdi verdiğimiz anlamda anlaşılacak olursa eğer, yaşamın yıkılmamış içselliği diyebileceğimiz bir konum, herhalde insanın aklı başındayken isteyebileceği bir şey değil. Ondan sonra eğilir. Agathe'nin koluna dokunur ve uzun uzun gözlerinin içine bakar. Belki de bir tür insana aykırılıktır der hafif bir sesle. tek gerçek olan bunun yokluğunu acıyla duyumsamamız. Çünkü kardeşlik tutkusu da herhalde bununla bağlantılı. Ve bütün bu tutkunun, duygunun, bütün sevecenliğinin ve tatlılığının içerisinde Ulrich'in boyun eğdiği vahşi bir bencillik vardır. Musil, bu bencilliği güzel göstermeye kalkışmadan betimler. İnsan, kendini yalnızca ben diye algılamamalıdır. Öteki durum, olası bir yaşam biçimi değildir. İnsan, toplumsal gerçekliği tanımak zorundadır. Ulrich ile bir konuşma sırasında Agathe ansızın şöyle der. Olmuyor işte. Aslında bizler korkunç eylemsizleriz. Ulrich'in mutluluğa ulaşma çabasının da bir emek olduğunu unutuyorsun tarzındaki yüzeysel yanıtı Agathe'ye yatıştıramaz. Musil bir başka yerde şu saptamayı yapmıştır. Hakiki insan sadece eylemde bulunan insandır. İçimizde bunun dışında bulunan asla hakiki diye bilinemez. Asla yeterince belirgin biçimde algılanamaz. Agathe haklıdır. Musil'in çözümlemesini yaptığı çoğunlukla eylemsizlerin, hareketsiz kalanların yaşantıları ve duygu karmaşalarıdır. Bilinçli olduğunda bu duruma da bir gerekçe gösterilebilir. Çalışma ve onunla bağlantılı olanlar yaşamın tek içeriği değildir. Ve pek çok şey insanın boş zamanlarında üretim sürecinin ötesindeki bir özgürlük alanında olgunlaşır. Thomas Mann da Büyülü Dağ'da başka zaman gizli ve karanlıkta kalanı ortaya çıkarıp aydınlatmak için insanları toplumsal bağlamdaki normal durumdan ayırma yöntemini uygulamıştır. Ancak burada hep göz önünde bulundurması gereken nokta, ki Musil bunu yapar, bu yolla çarpıtmaların ve tutuklukların ortaya çıktığı, kendini günlük yaşamda sınamayan, o dünyanın sınırlarına göre yönlendirmeyen duygunun kolaylıkla yapay bir şişkinliğe, hastalıklı bir yayılmaya, ucubeliği ile kendi kendini yıkıma sürükleyen bir şeye dönüşebildiğidir. Ulrich ve Agathe öteki durumu ayakta tutamazlar. Bu durum dünyada bir destek bulamadığı için kendini sağlam zeminden fazla havalandırdığı ve umut edilen düşsel temel sonunda bir yanılsamadan başka bir şey olmadığı ortaya çıktığı için yükselişinin doruğunda çöker. Musil çok büyük bir yazarlık gücüyle ve kendi ütopyasını, dünyayı aşacak bir bireycilik ütopyasını acımasızca yargılayarak kendine ve toplumdan kaçmaya, bireysel kurtuluşa ve her türlü rüzgara karşı korunmuş içselliğe ulaşmaya çalışan herkese şu yanıtı vermişler. Herkese şu yanıtı vermiştir. Böyle olmaz. Musil'in daha ileriye gitmemesi, toplumsal, kolektif çözümü kaçınılmaz görev sayan ve aynı zamanda da bireyciliğin olumlu yanlarını bu göreve dahil ederek kurtarmayı amaçlayan biri olarak sentezi edebiyat düzleminde yaratma girişiminde bulunmaması yazık olmuştur. Erişilmesi olanaksız ütopya yalnızca öteki durumdur. Aşk, sevecenlik, kardeşliktir. Tam içinde olmaktır. Yaşamın yıkılmamış içselliğidir. Ama bu durumu eylemli bir yaşama, toplum içerisindeki bir varoluşa, bütün güçlükleri, çabaları ve düş kırıklıklarıyla kavgalı bir varoluşa dönüştürerek kurtarmak, onu çelişkilerle dolu gerçekliğe eklemek, sımsıkı tutmak ve savunmak, sürekli göze alınması gereken ve gerçekleştirilebilecek olan bunlar olamaz mı? Sevmek kolay değildir başlığını verir Musil bir bölüme. Hayır, bu dünyada sevmek kolay değildir. Fakat Musil, edebiyatın özünden söz ederken, onun varlık nedeninin örnekler vermek olduğunu söylemiştir. Bu dünyada başarısızlığa uğrayan değil, fakat her gerçeklik karşısında ayakta durabilen bir aşkı anlatmak işte böyle bir örnek olurdu. Bitmemiş olan romana ait ve bir senteze işaret eden notlar bulunmaktadır. Örneğin şunun gibi. Öteki durum fazla bireyci. Hemen toplumsal sorunlar da işlenmeli. Veya anlaşılabilmesi ve salt bir uçukluk sayılmaması için öteki durum çevresinin sorunsalı ile yaşanan zaman arasında daha güçlü bir bağ kurulmalı. Bunun bir uçukluk değil, gerçek bir sorun olduğunu burada kanıtlamaya çalıştık. Çözüm, dünyaya sırtını dönmüş bireyciliğin ötesindedir. Çözüm, toplumsal ile bireyselin birleşmesinde yatmaktadır. Agate. İnsan Musil ile hesaplaşmaya koyulduğunda onun yazarlık sanatının büyüsünü hep yeniden övmekten kendini alamaz. Yaşamı bekleyen edilginliğiyle, sessiz ve yumuşak gücüyle, aydınlatılmamış bir konumdan serpilen kişiliğiyle, tutkulu ve bütün karşı koymaları aşan koşulsuzluğuyla Agate, dünya edebiyatının en güzel kadın karakterlerinden biridir. Romanda da Musil'in en küçük bir alaycılığa kaçmaksızın sürekli sevgiyle betimlediği tek kadın karakteridir. Agate, çocukluğundan beri erkek kardeşini görmemiştir ve ölen babalarının evinde karşılaştıklarında onun etkileyici zekasıyla büyülenir. Ulrich, onu kendisi için yalnızca düşünen bilincin soru işaretleri, Agate için ise yaşamın ünlem işaretleri niteliğini taşıyan sorulara boğar. Agate'nin içindekiler birer biçim kazandırılabilecek olasılıklardır. Bir kardeşinin söylediği, kendisinin de zeka aracılığıyla değil, salt, sezgisel olarak anladığı her şey düzensiz ve baştan çıkarıcı bir biçimde ondaki etkisini sürdürür. Ve Ulrich arada sırada birer kaos andıran bu derslerinin etkisinden ürktüğünde Agate rahatça şöyle yanıt verir. Ama sen kendin söylemiştin. Ulrich için yalnızca olasılık olan Agate için gerçeğe dönüşür. Ulrich yalnızca gölge niteliğini taşıyan Agate'nin iç dünyasında biçim alır. Ulrich için yalnızca gölge niteliğini taşıyan Agate'nin iç dünyasında biçim alır. Ulrich'in düşündüğünü Agate yaşamaya çalışır. Ulrich'in yani niteliksiz adamın karakteri bazen şöyle çizilir. Bir şeyi ne saydığı ona göre hep olası bir bağlama göre kesinleşecektir. Onun için kesin olan hiçbir şey yok. Her şey değişebilir. Bir bütünün, sayısız bir bütünün parçasıdır ve bu bütün de muhtemelen onun hiç tanımadığı bir üst bütüne aittir. Bu yüzden yanıtlarından her biri ancak kısmi bir yanıttır. Duygularından her biri yalnızca bir bakış açısıdır ve onun için önem taşıyan hiçbir konuda konunun ne olduğu değildir. Onun için her zaman önem taşıyan yalnızca öyle rastgele bir olduğu gibidir, bir eklentidir. Ve başka bir yerde sezmektedir. Bu düzen görünmek istediği kadar sağlam değildir. Hiçbir ben, hiçbir biçim, hiçbir ilke güvence altında değildir. Her şey görünmeyen ama hiçbir zamanda duraklamayan bir değişim içerisindedir. Sağlam olmayanın geleceği sağlam olana göre daha fazladır. Ve şimdiki zaman insanın henüz üstesinden gelemediği bir varsayımdan başka bir şey değildir. Bu tedirgin, sezgilerle dolu diyalektikte dünyaya ilişkin hakiki bilginin bir çekirdeği bulunmaktadır. Ama yaşamda yolunu bulmak isteyen Agate bu çekirdekten nasıl yararlanabilir? Ulrich için bu dünya değerlendirilmemiş olanaklarla doludur. Bu dünya farklı olabilir, dahası farklı olmak zorundadır. Ve Ulrich'e çekici gelen gizil güçtür. Gerçekleştirilmemiş, henüz var olmamış olandır. Oysa eylem, yani gerçekleştirme hep düş kırıklığına uğratır. Olanakların cennet kuşu tüyleri yolunmuş gerçekliğe dönüşür. Bir gençlik arkadaşı felsefesinin plansız eylemde bulunmayı öngören Avusturya felsefesinden başka bir şey olmadığını söyleyerek Ulrich'e itiraz eder ve bu kısmen doğrudur. Musil'in çok takdir ettiği Grill Parzer bile eylemden ürker ve onda hep kötü eylemi, yıkıcı ilkeyi görür. Soluğunu tutmak ve eylemci olmamak Habsburg monarşisinin sallantıdaki konumunda ona göre en uygun olan tavırdır. Ve bu duygu, demokratik burjuva devrimlerinden sonraki genel düş kırıklığınca da desteklenmiştir. Bu devrimlerden özgürlüğün egemenliği değil, fakat sermayenin iktidarı ve Musil'in korkunç eylem gücü diye adlandırdığı şey, yani birbirleriyle çelişen yararların çılgın rekabet kavgası doğmuştur. Ulrich, sona ermekte olan bir dünyayı sonuna kadar düşünmek ister. Agate ise pratik sonuçları çıkarır. Ulrich'ten duyduğu kadarıyla bu düzen artık geçerli değilse, bu düzenin ahlakı saçma, yasaları da anlamsızsa, o zaman artık bağımsızlaşmış olan insan ne isterse yapabilir. Agate'nin erkek kardeşine nasıl aşık olduğu ince çizgilerle anlatılır. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Rainer Maria Rilke. R-A-I-N-E-R M-A-R-I-A R-I-L-K-E Grillparzer G-R-I-L-L P-A-R-Z-E-R